Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Ve merhabalar. 14 Mart Çarşamba, bugün Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Amerika'da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Donald Trump tarafından, Amerikan Başkanı tarafından görevden alınması tartışılıyor. Yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirildi ve CIA'nin başına da bir kadın ilk defa atandı. Gina Haspel atandı ki kendisinin işkenceci geçmişi bütün dünyada tartışma yarattı. Detaylarını aktaracağım. Dün zaten sıcakken ilk haber geldiğinde Eksen'de aktarmaya çalışmıştım. Bunun tabii ki Amerika'nın dış politikasına etkisi ne olacak? Tillerson'sız ve Mike Pompeo'lu Amerika'nın dünya çapında politikalarına etkisi ne olacak? Bir de tabii Türkiye ile belirli başlıklarda kriz yaşanıyor, gerilimler var. Rex Tillerson da bu noktada önemli roller oynamıştı. Türk-Amerikan ilişkilerine etkilerine bakacağız bugün. Programın ikinci yarısında Profesör Hasan Köni'ye bağlanacağız ve kendisine soracağız. Bunun dışında dünyadan pek çok başlık var. En dikkat çekici sıcak gelişme Britanya ve Rusya arasındaki eski bir casusun zehirlenmesi vakası, sinir gazıyla zehirlendiği haberleri yansımıştı. Birleşmiş Milletler acil toplantıya çağırdı. Çoktan takas yapılmış, Rusya'da yargılanmış ve Londra'da yaşayan bir eski casus Sergei Skripal ve kızı Yulia 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Britanya hükümeti ve üst düzey temasları dondurma kararı aldı. Moskova ile Rusya taviz vermiyor. Bize hiçbir kanıt sunulmadı. Bizim topraklarımızda olmayan bir şey bu diyor Rusya. Ve sert tepki gösteriyor. Daha da herhalde bu son karardan sonra tepkiler artacak. Rusya'nın Suriye konusunda uyarıları var. Bombalanırsa Suriye Amerika tarafından ağır sonuçlarla karşılaşılır. İkazları var. Beşar Esad'ın son açıklamaları söz konusu. Doğu Guta ile ilgili tartışmaların devam ettiğini söyleyelim. Amerika'nın yeni tasarısı var. Daha çok cihatçı grupları koruyup kollayacak nitelikte bir tasarı söz konusu ama bu tasarının kabul edilmesi kolay gözükmüyor. Bakacağız detaylara. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve sığınmacılarla ilgili meselede yardım paralarının onaylanması söz konusu. Orta Doğu'dan da başka haberlerimiz olacak size. Bizleri İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump yönetimindeki son feda edilen isim oldu, öyle demek lazım. Aslında daha önce geçen Kasım'dan beri New York Times gazetesi de yazmıştı ve gündeme gelmişti Tillerson'ın görevden alınacağı Donald Trump tarafından, ama kendisi sahte haber, sahte haber diyerek bunu yalanlamıştı. Şimdi öyle olmadı. Dün çıktı ve Tillerson'la anlaşmazlıkları, bir dizi konuda anlaşmazlıklarına vurgu yaptı Amerikan Başkanı. Ve daha sonra da Tillerson açıklama yaptı. 31 Mart'a kadar görevinin başında olacağına ama bunu son birkaç gününü idari meselelerle geçireceğini söyledi kendisi. Amerikan medyasına bakılırsa Amerikan dışişlerindeki diplomatlar karalar bağlamış durumda. Tillerson mesai arkadaşlarına veda edeceğini söyledi. Yemini uyarınca hareket edeceğini söyledi. Ve Ryan Nobles, CNN'in Washington temsilcisi, kıdemli diplomatların özellikle araçlarında ağladıkları yolunda haberler geldiğini aktarıyor Tillerson'ın ardından. Tabii burada Tillerson eski ExxonMobil'in CEO'su ve Rusya ile ilişkiler bağlamında önem atfedilen bir isimdi. Farklı tartışmalar var. Kimisi Rusya'ya karşı yeterince Donald Trump'ın istediği gibi tutum almadığından, kimisi çok sert durduğundan bahsediyordu ki en son bu Britanya ile Rusya arasındaki casusluk vakasında Theresa May'e, May'in sert çıkışına eşlik eden açıklamalar yapmıştı. Rex Tillerson tabii ExxonMobil'in Rusya ile anlaşmayı kısa süre önce iptal etmiş olması, dün de aktarmıştım size, dikkat çekici bir şey. Artık Tillerson'a ihtiyaç kalmadığı yorumları da yapılıyor. Böyle bir çerçeve söz konusu. Tabii Tillerson'ın Trump'la ilgili olarak geri zekalı ifadelerini kullandığı da daha önce Amerikan medyasına yansımıştı. Her ne kadar kendisi yalanlasa da böyle bir şey demedim dese de çok ciddiye alındı bu mesele. Hatta Trump Tillerson'ın görevden alındığını duyurduğu açıklamasında dün bu konuda sorulara uğradı diyelim. Bir gazeteci size moron dediği için gerizekalı anlamına geliyor, bunun için mi kovdunuz dedi diye sordu. Trump ne dedi? Tekrarladı soruyu, bir daha söyleyin dedi. Neden şimdi diye gazeteci anladı ki yanıt vermeyecek. Bu noktada da Trump Pompeo'nun aklına nasıl saygı duyduğunu, ne kadar iyi anlaştıklarını, Rex ile de anlaşıyorum, Rex'e iyi şeyler diliyorum, daha mutlu olacağını düşünüyorum gibi klasik Trumpvari açıklamalarını yaptı Donald Trump. Tabii şimdi Mike Pompeo'nun gelmesiyle ne olacak? Amerikan dış politikasına etkisini nasıl olacak? Bu merak konusu, çünkü Pompeo Rusya ile ilgili de sertlik yanlısı şahin bir isim olarak tanınıyor. Dünyada Amerika'nın itibarını yeniden tesis edecek, ittifaklarımızı güçlendirecek diye sundu Donald Trump, ama hakikaten biraz problemli. İki numaralı ismi, CIA'nin başına atanan isim örneğin, başka bir sıkıntı teşkil ediyor. Çünkü Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi terör zanlılarına işkence davası ile ilgili kadın casus başının, baş casusun diyelim, Haspel'ın görevden alması için izin bile talep etmişti. Nasıl gidecek Avrupa'ya, Avrupalı şeflerle nasıl görüşecek diye sorular yöneltiliyor. Pompeo'ya geri dönersek, tabii Türkiye ile ilişkilerde de sıkıntılar eksik değil. 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tillerson'la görüşecekti. Şimdi ertelenecek ihtimali var. Çavuşoğlu dile getirdi bunu. Bir de Türkiye ile ilgili daha önce İslami diktatörlük diye tweet atmışlığı var Mike Pompeo'nun Twitter hesabından. Hatta bunu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e yanıt olarak, İran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kadar demokratik, her ikisi de İslamcı totaliter diktatörlük demişti Zarif'e hitaben. Burada, bu arada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını da etiketleyerek söylemişti bunu. O yüzden ilginç olacak Dışişleri Bakanı olarak Pompeo'yu görmek açıkçası. Buradan neler çıkacak hep beraber bakacağız. Tabii İran hedefte, Amerika'nın hedefinde ve Pompeo'nun gelişi, Trump yönetiminin zaten İran'la nükleer anlaşma, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan memnun olmadığı biliniyor. Bunu değiştirmeye çalışacakları biliniyor. Bakalım buna nasıl etki edecek, bunu göreceğiz. Gina Haspel, CIA'nin başına atanan ilk kadın olan Gina Haspel'la ilgili tartışmalarda da elbette işkenceciliği öne çıkıyor ki Amerikan medyası kendisi yazıyor. 2002'de Tayland'da Amerika'nın kurduğu hapishane, kara delik diye anılan yerler dünya çapında, ve 2005'te bir işkence videosunu, bir Suudi vatandaşına işkence yaptırıp onun videosunu yok ettiği haberleri yansımıştı. Daha önce de Demokratlar Senato'da bir göreve atanmasını bloke etmişlerdi. CIA'nin gizli operasyonlarının başına waterboarding denilen, bu suda boğulma hissi yaratan işkence tarzını da savunmasıyla tanındığı söyleniyor kendisinin. Ne olacak bakalım Gina Haspel'lı Amerikan istihbaratının müttefikleriyle ve dünya çapında ilişkileri göreceğiz hep beraber. Evet, ve Amerika'da bir de Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster daha önce uzayda yaşanacak çatışmalara hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirmiş idi. Uzay güçleri tartışılıyor Amerika'da, Kongre'de. Donald Trump bu konuda da bir açıklama yaptı. Bu da çok tartışılıyor, konuşuluyor. Uzay kuvvetleri vaat etti. Ama nasıl söylüyor kendisi bunu? Diyor ki eğer... Şöyle bir cümle kurdu mesela, eğer rakibim Hillary Clinton kastediyor, o seçimi kazansaydım Mars'a gidemezdiniz, hatta bunu hayal bile edemezdiniz diye bir cümle kurdu. Benim uzay konusundaki yeni ulusal stratejim, uzayı tıpkı kara, deniz ve hava gibi bir savaş alanı olarak tanıyor. Bir uzay kuvvetlerine sahip olabiliriz. Hava kuvvetlerimiz var, uzay kuvvetlerimiz de olacak, ordumuz, donanmamız var diye. Uzayın askerileştirilmesinin açıkça bu şekliyle ortaya koymuş vaziyette. Ama unutmamak lazım, geçen sene Amerikan Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Hava Kuvvetleri biriminin altında uzay kuvvetlerinin kurulmasının önünü açan bir tasarıyı zaten desteklemişti. Bu gündemde olan bir şey. Biraz tabii Donald Trump'ın sunumu bu şekilde insanın dikkatini çekiyor. Ve Britanya, Rusya ilişkileri, Rusya Federasyonu ilişkileri, Theresa May'in iddiaları ve karşıt savları dün size aktarmıştım. Ve VX'e benzeyen bir sinir gazıyla, Novichok bu gruptan bir sinir gazı olduğu belirtiliyor. Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi vakası Salisbury'de. Bu arada Salisbury'de burnunun dibinde Britanya'nın bir laboratuvarı var ve orada da çok rahatlıkla üretilebileceğini bizzat Britanyalılar dile getiriyorlar. Theresa May çok ağır bir biçimde 48 saatlik ultimatum koymuştu ama ortada bir uluslararası hukuka yönelik uygun bir hareket tarzı olmadığı, sadece Theresa May'in bir çıkışı olduğu için de Rusya bu iş böyle yapılmaz, OPCV, kimyasal silahların yasaklanması örgütü ve sözleşmesinin biz imzacısıyız. Bu doğrultuda Sovyet döneminde geliştirilmiş olan kimyasal silahlar imha edildi. Bir başvurunuz olacaksa bize kanıt sunmanız lazım. Uluslararası hukuk uyarınca yanıtını verdi Rusya. Bugün de biraz önce de açıklamalar geldi. Britanya'dan 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyorlar ve üst düzey temasları dondurduklarını belirtiyorlar. Sergey Lavrov, bariz bir biçimde uluslararası toplumu yanıtmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz dedi. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, bu olayla hiçbir ilgileri olmadı ve kanıta dayandırılmayan suçlamaları kabul etmeyeceklerini söyledi. Ultimatum dilini de kabul etmeyeceklerini söyledi. Rusya'nın kendi topraklarında olmayan bir soruşturmayla uğraşmayacağını söyledi. Şimdi tabii bu medyalar da çarpışıyor burada. Russia Today'in lisansının iptal edilmesinden bahsediliyor Britanya'da. Rusya da diyor ki biz de karşılıklılık ilkesini işletiriz. Rusya topraklarında faaliyet gösteremez sizin kuruluşlarınız diyor. Uluslararası karar mekanizmalarını kullanmadan, bu yönde hiçbir başvuruda bulunmadan Britanya'nın adım atması tabii hakikaten dikkat çekici ki OPCV, kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesi, gönüllülük esasına dayanmıyor, yükümlülük esasına dayanıyor. Ortaya koymak durumundasınız bir iddianız varsa. Şimdi Rusya ne yapacak? Dikkatle izleyeceğiz biz de. Bu kapışma artıyor. Bir de tabii Skripal hikayesi, niçin şimdi Rusya başkanlık seçimlerinden önce birdenbire gidip Londra'da, Britanya'da bir casusu, eski casusu üstelik yargılanmış, ceza almış ve takas edilmiş 2010 senesinde, Amerika ile yapılan anlaşma boyunca takas edilmiş bir ismi, yıllardır Britanya'da yaşayan bir ismi niçin şimdi öldürsün diye sorular yöneltiyorlar. Bu sinir gazı meselesiyle ilgili BM'yi acil toplantıya çağırması da enteresan. Uluslararası mekanizmaları hiç işletmeden Birleşmiş Milletler'in gündemine bir casus, zehirlenmiş bir casus. Bu arada zehirlendiler ve durumları iyiye gidiyormuş. Salisbury yakınlarındaki bu tesiste hem bu söz edilen sinir gazı hem de o sinir gazından bir maruz kalan insanı kurtaracak olan maddeyi de ürettikleri yolunda bilgiler veren Britanyalılar var. Burada hakikaten dikkat çekici. Amerikalıların 20 yıl önce Novichok sinir gazına erişiminin olduğunu aktarıyorlar. New York Times'in 99 senesinde yayınladığı haber var. Zaten bu gazların üretimi ve daha sonra tasfiye edilmesi de Özbekistan bölgesinde olmuş. Amerika'nın yardımıyla yapılmış bu. Dünyada herkesin yapabileceği bir şey olduğunu söylüyorlar. Böyle bir kapışmanın daha başlangıcındayız gibi gözüküyor. Evet, Amerika'da bu arada Russia Gate'le deminki habere ek olarak belki Russia Gate'te kullanılan Steele istihbaratı yine MI6'dan gelmişti. Britanya istihbaratından gelmişti. O Steele dosyası John McCain kanalıyla gündeme sokulmuştu Amerika'da. Demokratik Parti'nin sızıntıları ve Bernie Sanders'ın solun adayı olarak Hillary Clinton ekibi tarafından nasıl ekarte edildiği tartışmaları başlarken bu MI6'dan gelen Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği haberlerini içeren, Moskova'da otel odalarında buluşmalardan bahsedilen dosyanın da kökeni Britanya istihbaratıydı. Ama Russia Gate Donald Trump'ı hedef alması itibariyle pek bir yere gitmedi. Steele dosyası, eski MI6 casusu. Şimdi de Rus casusunun, eski Rus albayı daha doğrusu demek lazım, 95 senesinde Britanya istihbaratı için parayla çalışmaya başlamış bir isim kendisi. Onun üzerinden kopartılan bir fırtınayla karşı karşıya olduğumuz görüşleri dile getiriliyor olayları yakından izleyenler tarafından. Evet, gelelim Suriye'ye. Doğu Gut'a diplomatik tartışmalar devam ediyor bu çerçevede. Amerikalı General Joseph Votel, CENTCOM'un komutanı, Senato'da Silahlı Hizmetler Komitesi'nde bir konuşma yaptı. Ve konuşmasında dikkat çekici cümleler kullandı. Rusya'ya kundakçı itfaiyeci rolü oynamak ithamı getirdi. Özellikle müttefikleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını açmakla itham etti. Anlaşmazlık soktuğunu söyledi ama tabii Suriye'nin kuzeyindeki YPG oluşumunun desteklenmesinin Rusya ile doğrudan bir alakası yok. Bu Türkiye'nin kendi itirazları olan bir mesele ama Joseph Votel bunu bağladı. Afrin'de faaliyet göstermeye kendilerinin niyeti olmadığını, bunu zaten SDG güçleriyle görüşmelerde dile getirdiklerini söyledi. IŞİD ile mücadeleden çekilmelerinden bir parça yakındı. En önemli vurgularından bir tanesi ise Rusya ve İran'ın ve Suriye hükümetinin bu savaşı kazanmakta olduğu tespitiydi. Açıkçası galip durumda şöyle bir soru sormuşlar. İç savaşı kazandı Esad Suriye'de demek çok güçlü bir ifade olur mu diye sorunca, bu çok iddialı bir ifade, bunun olduğunu düşünmüyorum şeklinde konuşmuş. Esad gitmeli mi diye de sormuşlar. Şu anda politikamızın bu olup olmadığını bilmiyorum. Odağımız IŞİD'in yenilmesi üzerindir demiş. Donald Trump da IŞİD'in yenildiğini söylemişti tabii Aralık ayında daha doğrusu Vladimir Putin'de. Ama IŞİD markası bu şekilde devam ediyor. Hani IŞİD var, bir Kürt ortaklarımız IŞİD'de savaşıyor. Bak şimdi Afrin'e gidiyorlar, savaşmıyorlar. Ay çok zorda kalıyoruz tarzında yorumlardan geçilmiyor. Tabii biraz daha askerce ve soğukkanlı bir biçimde yaptığını bu otelin değerlendirmeleri anlamak lazım. Ama İran'la ilgili nükleer anlaşmayı da sormuşlar. Mattis ve Dunford, Genelkurmay Başkanı, İran konusunda nükleer anlaşmada kalma tavsiyesinde bulunmuşlardı bir şekilde. Eylem planı, bu anlaşmanın adı ortak kapsamlı eylem planı, İran'ın ilgilendikleri tehditlerden birine hitap ettiğini, bu anlaşmanın hitap ettiğini İran'la bağlantısı itibariyle, eğer bu plan giderse başka yol bulmak gerekiyor dedi. Nedir o başka yol diye de tabii insan sormadan edemiyor. Evet, Rusya'da Duma temsilcileri bu arada Suriye'nin hava sahasında uçuşa yasak bölge uygulaması taleplerini dile getirmeye başladılar. Sergey Lavrov, Amerika'nın Suriye'yi her sürekli tehdit ettiğini vurguladı ve eğer Suriye'yi bombalamaya kalkarlarsa Washington'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Nikki Haley, BM'deki daimi Amerikan temsilcisi, sürekli olarak bunu zorluyor. 2401 sayılı karar El-Kaide, IŞİD ve onlarla çalışan cihatçı grupları ve sivilleri Doğu Guta'da insan kalkanı haline getiren grupları kapsamıyordu. Amerikan yönetimi onların işine gelecek şekilde ateşkesi tümüyle yeniden silah takviyesi yaptığına dair buldukları boşluklardan görüntüler de geliyor. Onları tümüyle koruyacak, kollayacak yeni bir tasarı peşinde. Nikki Haley bunu sundu ama çıkarmaları kolay gözükmüyor. Hem de burada tabii bir çelişki var. El-Kaide'yi mi koruyor Amerika diye herkes sormaya başladı tabii. Çünkü ateşkes orada sıkışmış, askeri olarak sıkışmış cihatçı gruplara yarayacak. 300 aile çıkartılmış bu arada Doğu Guta'dan, tahliye edilmiş. İnsani koridor açtı Suriye ordusu, kamp kurdu, militanlar buraları vurdular. Ağlayarak çıkmak istediklerini söyleyen, artık savaşın bitmesini isteyen siviller var ama cihatçı gruplar için siviller tabii çok önemli. Onlar giderse doğrudan askeri eylemle karşı karşıya kalacaklar ve bitecekler. Ve anlaşılan o ki Doğu Guta'daki militan grupların faaliyetlerinin bitmesini istemeyenler var. Bütün bu gelişmeler, olgular buna işaret ediyor. Suriye'nin BM daimi temsilcisi Beşar Caferi de savaşta Katar ve Suudi Arabistan'ın başrolü oynamasına dikkat çekmiş. Suriye hükümetinin amacının sivilleri korumak olduğunu belirtmiş ama sivil kalkan olarak kullanıldıklarını aktarmış konuşmasında. İlerleyişe engel olmak istediklerini, muhaliflerin İngiliz istihbaratının bütün cihatçı grupların arkasındaki güç olduğunu söylemiş. OPCV bu arada Doğu Guta'da laboratuvarlar bulundu ama batılı medya sivillerin bulunduğu kamplara giderken bölgeden muhabirler aktarıyor. Şermin Narvani en son Amerikan medyası için de makaleler kaleme alan kendisi oradan bizzat fotoğraflar geçti, paylaştı. Bölgeye gitmiş, bir tane batılı muhabir yok. Laboratuvarda olup bitenleri aktaran çok kapsamlı bir tesis bu. OPCV'yi ziyaret edecek mi? Uzmanların gitmesi lazım. Daha yeni kurtarıldı cihatçıların elinden ve burada klor dahil hangi gazlar üretiliyordu? Soruları var. Umarız uzmanlar konuya el atacak. Beşer Caferi de 140'tan fazla mektup gönderdik biz. Kimyasal silahların yasaklanması örgütüne diyor ama kimse ilgilenmedi diyor, şikayetçi oluyor bütün bu durumlardan. Evet, Beşar Esad'ın konuşması var, onu da aktaralım. Devlet Başkanlığı'nın Telegram hesabından açıklama yapılmış daha doğrusu. Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik planlara karşı koyacağım. Birliğini ve egemenliğini hedef alan batı senaryolarına karşı koyacağım. Tek bir terörist kaldığı müddetçe terörizmle savaşımız bitmeyecek demiş kendisi. Demin aktarmayı ihmal ettim. Aslında altında çizmiştim. Joseph Walt'la soru yöneltiyorlar. Suriye'nin bölünmesini mi destekliyoruz biz şeklinde soru yöneltiyorlar. Bir dakika, hakikaten bence dikkat çekiciydi. Kürtler konusundaki politikalarını sorgularken Suriye politikalarının Türkiye'nin meşru kaygılarını falan anlatıyor aslında Joseph Walt'ın ve diyor ki buranın bizim operasyon alanı olmadığımızı söylüyor. Türkiye ile ilişkilerinin etkilendiğini söylüyor. Ve biz karışmayız Afrin'e. Bizim öyle bir politikamız yok. Suriye'de bir politikamız yok. Ne yaptığımıza ilişkin uzun dönemli politikamız da yok gibi gözüküyor diyor. Yani Amerikalıların Suriye'de bütün bunları yaparken politikaları olmadığını, Suriye'yi bölmeye neden olacak eylemler yapıp yapmadıklarının bile ayırdığında olmadıkları anlaşılıyor. Walt'ın yaptığı daha doğrusu yorumdan Esad ise anlamış herhalde ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini savunacağız diye bir açıklama yapmış. Afrin harekatı devam ediyor. Zeytin Dalı bir askerin daha öldüğünü açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Afrin'e girdik giriyoruz çok bir şey kalmadı demiş. Sınırları boyunca tüm önlemleri alacaklarını söylemiş. Menbiç'e de gideceğiz demiş. Gayet kararlı gözüküyorlar. Sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler diye de bir laf etmiş. Sonra bir açıklama daha var, bugün muhtarlara hitap etmiş. Afrin akşama kadar düşmüş olur demiş. Evet. Yalnız tabii ilerleme anlaşılıyor burada. YPG'nin komutanı açıklama yapmış, Roşat Roj. Afrin komutanı TSK ve ÖSO gruplarının Afrin'e varmasına bir kilometre kaldığını dile getirmişler. Onu da aktaralım. Çavuşoğlu, Sergei Çavuşoğlu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la görüşmüştü. Daha çok ikili ilişkiler de var tabii, sadece Suriye değil. S-400'lerin teslimatını hızlandırmaktan söz etti Çavuşoğlu. Burada demin söylediğim gibi Rex Tillerson'la görüşmenin ertelenemeyeceğini de söyledi. 3 Nisan'da Erdoğan ve Putin'in Ankara'da bir araya geleceklerini söyledi. Üst düzey işbirliği konseyi toplantısı için olabileceğini söyledi bunun. Suriye sahasında yine tabii buluşma olacak. Soçi zirvesi İstanbul'a taşınacak, bu bekleniyor. Çavuşoğlu'nun mesajları da vardı. İran'da Orta Doğu'dan birkaç başlık aktarayım. Mahmut Ahmedinejad eski cumhurbaşkanı yardımcısı Gulam Hüseyin İsmaili, Hamid Bekai 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra hapis cezasına çarptırılmış, sonra da tutuklanmış vaziyette. İran'da ceza yasasında yer alan bir şey bu. 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmıştı. O yüzden kim herhalde Ahmet Necat da beklemiyordu. Onun için eylemler de düzenlemişti Ahmet Necat. Kabine döneminde yolsuzluk nedeniyle gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Açlık grevi de yapmıştı. Hastaneye kaldırılmıştı. Ahmet Necat hastaneye gidip ziyaret etmek istedi. Almadılar içeri. Kapıda bekledi protesto için. Epey gerilimli bir İran kurumsal sistemi içerisinde yargıyla, atışmalarıyla da atışmaların eksik olmadığı dönemler oldu. Ahmet Necat'ın sonunda da kırbaç cezası, hapis cezası aldı eski yardımcısı. Mısır'da El-Sisi, Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi 26-27-28 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşı medyaya karşı muhbirlik yapmaya çağırmış kendisi. Güvenliğe zarar verdiğini ya da yalan yaydığını düşündükleri haberleri ihbar etmeleri için bir dizi telefon numarası yayımlamış. Rakipsiz giriyor aslında seçimlere. Kendisini destekleyen, adı duyulmamış bir siyasetçi yarışacak çünkü. Kahire'deki durum çok parlak değil seçimler bağlamında. Türk-Amerikan ilişkilerine de bakalım. Varna'da 26'sında zirve var. Konuşuyoruz, dün de konuşmuştuk. Öncesinde bir AB yetkilisi Türkiye'ye AB'ye tam üyelik modeli dışında imtiyazlı ortaklık gibi bir başka model sunulmasının kesinlikle söz konusu olmadığını iddia etmiş. Tabii OHAL, tutuklu gazeteciler gibi meseleleri ele alacaklarını söylemiş. En başta bu hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü konuları AB ile ilgili. Bir de terörle mücadele yasası tabii ve deniliyor ki 3 ay süreyle Türk vatandaşlarının vizesiz AB'ye girmeleri sağlanmaya çalışılacak. 3 milyar euroluk sığınmacı yardımını en son Avrupa Birliği Yürütme Organı Avrupa Komisyonu onayladı. Haberleri bugün geldi. Bakalım Varna zirvesinden ne olacak, ama imtiyazlı ortaklıkla çoktan işler evrildi diyorlar, onu aktaralım. O yüzden tekrardan bu şekilde yok canım devam edecek bu süreç demek ne manaya geliyor onu pek anlamak mümkün değil. Ve Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin lideri, Sosyal Demokrat Parti ile Büyük Koalisyon'a gitti. Anlaşma onaylandı. Mecliste oylama yapıldı. Yeniden başbakan seçildi ama bu sefer biraz zor seçildi. Gerekli oyları zar zor tutturdu. Çıtayı da sadece 9 oyla aşabilmiş Angela Merkel. Zayıflıkla başladı 4. dönemine diyelim. Son olarak dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını yitirdi. Bu sabaha karşı Cambridge'deki evinde hayatını yitirdiği açıklandı. 21 yaşında ALS hastalığına yakalanmıştı kendisi. Motor nöronların işte zamanla büyük bir kısmını yitirmesi, sinir sisteminin felç edilmesi, beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bir hastalıktı bu. Tekerlekli sandalyede yaşıyordu. Sesini de yitirmişti. Bilim çevrelerinde çok önemli bir isim kendisi ve hayatını yitirmiş oldu. Ama epey uzun yaşadı. 200 sene yaşar deniyordu. 76'sına kadar yaşadı. Bu da büyük bir başarı herhalde. Bir ara verelim. Amy Winehouse'dan Rehab'ı dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Köne ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. No, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Köni var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, buyurun efendim.
Hocam şimdi Rex Tillerson, ExxonMobil'in eski şefiydi. Dışişleri Bakanlığı'na da geçen sene Trump yönetimiyle geldi. Epey tartışmalı bir sene geçti. Trump daha Ocak ayında yalanladı, sahte haber görevden almayacağım dedi ama dün de çıktı anlaşmazlıklarını bir saydı. Yerine de biraz da şahin bir isim olan Mike Pompeo'yu CIA başkanını atadı. Biz şimdi CNN Washington temsilcisinden öğreniyoruz ki kıdemli Amerikalı diplomatlar araçlarında, rivayet o ki, ağlar vaziyetteymiş. Şimdi diplomat bile olmayan, diplomat kökenden bile gelmeyen Tillerson için Amerika niye ağlıyor diye soracağım. Bir ikincisi, Amerikan dış politikasında Tillerson'sız ve Pompeo'lu bir değişiklik bekliyor musunuz siz?
Evet. Şimdi Tillerson ve Beyaz Saray'daki tim olayları dışişleri vasıtasıyla halleden, yani normal diplomatik görüşmeler, anlaşmalar, uluslararası hukukla halletmek isteyen bir boyuttaydı ve Trump'ın o ateşli tavrını belli bir yerde tutuyorlardı. Hatta bir ara Trump'a moron dedi evet. Tillerson. Şimdi işte Kore ile görüşebilme, İran'la yapılan Obama'nın kotardığı nükleer anlaşmanın devamı, ki kaldırmak istiyorlar ki her yerden kontrol ediyorlar. Denizden kontrol ediyorlar, havadan kontrol ediyorlar. Uluslararası Atom Ajansı kontrol ediyor. Yapmıyorum deyince yapmıyorlar. Şimdi bu politikalar Trump'ın hoşuna gitmedi. Yani dış politika filan izlemek için değil, kendi durumunu Amerika içinde sağlamlaştırmak, Amerika'yı yönlendiren lobiyi, yani Musevi lobisini tatmin etmek için hareketler yapıyor. İşte Kudüs'ü başkent olarak tanınması, elçiliğin oraya gelmesi, orada bir güç oluşturulması. Efendim Suriye'de bu kabul edilemez, işte orada gaz kullanıldı, bombalarım. Peşinden bu İran'la olan anlaşmayı kaldıracağız. Kuzey Kore falan. Şimdi bu onun üzerindeki işte Rusya vasıtasıyla seçildik gibi dedikoduları önüne geçmek ve bir daha seçilmek için bir kısmı seçimler var.
Evet, ara seçimler.
2020'de. Evet, onun yatırımları. Yoksa Amerika'nın İran'dan bir tehdit aldığı yok. Oraya kadar uğraşacak kimse. Suriye'den de tehdit ama zaten kendine bakacak adam değil. Peki niye Orta Doğu'da? Niye bu işleri yapıyor? Bir tek İsrail işi yapıyor. İnanılır gibi değil. Şimdi bütün anlattığımız uluslararası ilişkiler derslerinde devletin rasyonel davranışını anlatıyoruz. Yani kendi halkının çıkarı için bilmem ne falan filan. Bu katiyen onun tersine, boş yere o kitapları niye yazdılar acaba?
Peki hocam.
Rezalet yani.
Evet. Peki hocam, Mike Pompeo'nun Mike Pompeo'yu seçmesi, İran konusunda şahin olduğunu biz biliyoruz. İşte evet. Kuzey Kore konusunda da şahin olduğunu biliyoruz. Ama asker kökenli, hem de ondan sonra istihbaratçı. Bir de siyasal İslam'la da derdi olduğunu biliyoruz. Cevat Zarif'in bir tweetine yanıt vermişti Twitter'dan. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi hesabını da mention ederek, koyarak yani oraya İslami diktatörlük ifadelerini kullandı. Tabii biz şimdi Boris Johnson'la da belli bir atışma yaşandığını hatırlıyoruz. Sonra Dışişleri Bakanı oldu ve hop her şey unutuldu. Öyle bir şey mi olur, yoksa Mike Pompeo'yla şimdi bir de Tillerson'la görüşme vardı. Hatırlayalım, 19 Nisan'da herhalde görüşülmeyecek, ertelenecek gibi bir tablo var. Dışişleri Bakanı da öyle söylüyor. Hem genel olarak soracağım, Mike Pompeo bu manada Tillerson'ın yerine ne manaya geliyor? Hem Türkiye ile ilişkilerde ne manaya geliyor?
Şimdi tabii Mike Pompeo'nun gelmesi İran'da yapılan bu anlaşmayı kaldıracak. İran'a yoğun baskılar. Suriye'de Amerika hareketlenecek. Çünkü orada olaylar sakinleşirse İsrail'in başına bela geleceğini düşünüyor. Şimdi Türkiye'ye gelince şimdiye kadarki gelişmelerde yani Amerika'nın tavrı hep idare tarzında oldu. Bunun sebebi de Türkiye'nin Rusya ile Orta Doğu arasında bir engel oluşturması. Şimdi Türkiye Rusya tarafına geçerse olduğu gibi Suriye, İsrail, Irak, İran'ı, Doğu Karadeniz'i, Akdeniz'i kontrol edemez. Bu yüzden kim gelirse gelsin, yani yönetimi beğenmiyor olabilirler, bilmem ne olabilirler, onların söylediği sisteme uymuyor olabilirler. Jeostratejik açıdan yeni gelen adamın da bunu değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Öbür türlü çok büyük kayıpları olur. O yüzden kim gelirse gelsin, şimdi İran'a yüklenecekler. Türkiye çabuk dönebilen, şimdi bir ay sonra İsrail'le dostluk şeyleri de olabilir, başlayabilir. İki ay sonra gene kızgınlıklar olabilir, Kudüs'e geldiler falan diye. Yani şeye göre, dengelere göre değişebilen bir yapısı var. Hatta bunlara İngilizce erratik ülke diyorlar, zıp zıp zıp dolaşabilen. O yüzden bu değişmenin Türkiye üzerine bir baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Ama dolaylı olabilir. Nasıl olabilir? Hı hı. Suriye'de baskı yapıp Esad'ı bombaladı. Rus Genelkurmay dedi ki cevap vereceğim ben buna. Bu sefer dedi olmaz, zaten 200 adam kaybetmişlerdi. Hı hı. İran'ı bombaladı. İşte Rusya da onu destekliyor, Çin destekliyor. Bu sefer onlar da cevap vermek durumunda kaldı. Türkiye'de bu çatışmanın içinde Afrin'le uğraşıyor. Minbiç'i birlikte düzelteceğiz diyor. Bu sırada tepe tepe kullandığı YPG, PKK'yı terk ediyor Amerika, böyle kullanıp falan. Bu olayların içine eminebiliriz. Çünkü bu gittikçe gerilimli bir hal alıyor. Şimdi şeyde duydum, İngiltere'de bir baskı uyguluyor. Rus diplomatlarını atıyor bu zehirlenme olayı nedeniyle. Batı tam saha Rusya üzerine preste. Türkiye'de
bu mümkün mü, Türkiye'nin peki Batı ile ilişkilerinin, hakikaten siz yıllardır bu konuyla gayet yakından takip eden bir insansınız. Şimdi öyle bir şey yapılıyor ki yani bir yandan S-400'lerden tutun da işte genel olarak sıkıntılı başlıklar, YPG'den işte Zarrab davasına uzanan bir dizi mesele var. Aslında burada tutuklu olan Amerikan misyonu çalışanları falan derken, ama diğer yandan da yorumcuların hepsi Türkiye sistemi Batı'ya göbekten bağlı. Ne olsa ne bitse bir şekilde Batı ile ilişkilerini kopartamaz, Batı'ya açıktan tavır alamaz diyorlar. Aslında bizim hükümet yetkilileri de bunu onaylıyorlar. Hayır, NATO'dan biz çıkmayız diyorlar. Ya da işte Amerika ile stratejik ittifaktan, ortaklığın tazelenmesinden bahsediyorlar. Sorunlar var ama aşılır diyorlar. Hangisi doğru?
Şimdi valla tahmin ediyorum Türkiye Rusya ile Amerika arasında bir tercih yapsa hızla Amerika'ya döner. Çünkü herkesin çocukları, yani muhafazakar kesimin çocukları da Amerika'da okudu. Suudi Arabistan'dan mezun olan kimseyi hatırlamıyorum. O yüzden böyle bir bağlılık var, o tarafa doğru bir hayranlık var. Bir de tüketim hayranlığı var. Yani gelişmekte olan ülkelerde tüketim hayranlığı var. Rusya'nın nesini tüketeceksiniz, havyar mı yiyeceksiniz? Şimdi bu psikolojik ortam devam ediyor.
Sermaye ilişkileri de var herhalde hocam, değil mi? Yani.
Tabii şimdi yani Müslümanlığı şey korur. Amerika korur. İşte Suudi Arabistan falan şimdi böyle bir dert var ama işte şu şöyle şöyle oldu. Daha evvelki anlaşmalarda Müslüman kardeşleri destekleyen, çıkaran falan buydu. Sonradan kızdı, bir şeyler yaptı ama ileride tekrar destekleyebilir. Rusya'nın böyle bir boyutu yok. Rusya'da belirli bir tavır ortaya koyamıyor. Yani Membiç'e giremezsiniz ya, Afrin'de bu nedir, durduruyorum ben bunu. Yahut İdlib'de mümkün olduğu kadar çok Nusra var. Orada siz El Nusra ile ne yapıyorsunuz falan. O da durumu dengeli idare ediyor. Bu durum karşısında Türkiye'nin tavrı Amerika'nın yanında olacaktır. Öbür türlü Rusya'nın da yanında kalıp risk alamaz. Hı hı. Psikolojik olarak alamaz.
Sanki alacakmış gibi kaygılar var ama Batı'da Türkiye'yi müttefik olarak kaybediyoruz diye. Peki Kürtler açısından nasıl okumak lazım? Şimdi biz Irak'taki referandumda gördük ulusların kendi kaderini tayin hakkı dediğimiz mesele hiçbir zaman ulusların egemenlik haklarını aşamıyor. Amerika Birleşik Devletleri de terk etti. Ama şimdi Suriye'nin kuzeyinde Suriye'nin belki de bölünmesine sebebiyet verecek, öyle anlaşılıyor açıklamalardan ve tavırlardan öyle anlaşılıyor. Bir Amerikan hamili bir bölge planlandığını görüyoruz. Gerçi Amerikalılar açıkça bölmek istiyoruz demiyorlar ama gevşeklikten bahsediyorlar, yerellikten bahsediyorlar. Yani eski 2000'lerin, 90'ların, 2000'lerin küreselleşmesinin favori olan şeylerinden bahsediyorlar. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerini nereye götürür peki bu tutum?
Şimdi önemli olan Suriye'nin bölünmüş kalması. Ha Türkiye girmediği zaman bu Kürtlerle yapılıyordu. Yani YPG bilmem ne PKK ilavesiyle falan. Ama Türkiye bu bölgeyi işgal edip Amerika ile birlikte işbirliği yapacaksa YPG PKK'yı raptiye feda ederler. Yani Amerika'nın o insan hakları, demokrasi bilmem ne falan bunlar son 10 senede çok büyük edebiyat olarak ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü, yok Gözleme Örgütü, Amuda Kalkma Örgütü, Şeyden Bakma Örgütü falan. Bu onun yumuşak gücü, imajıydı. Ve film de çeviriyorlar yaptıklarına dair. Ve öldürmeye devam ediyorlar. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Dünya televizyonları, propaganda, iletişim gücünün yansıması. O yüzden bu sefer Türkiye ile götürür olayı. Önemli olan Suriye'nin dağınık olması, İsrail'e karşı bir güç oluşturmaması, Irak'ın yanlarına gelmesi, bu yüzden İran'a baskı. Burada buluyorlar. Öbür türlü rasyonel açıdan Amerika'nın burada olma sebebi yok. Hiçbir sebebi, hiçbir devşet. Hepsi toplasan hepsi Los Palabros ülkeler. Ama şeyle, lobiyle başa çıkamıyor. Evet. O yüzden bu sefer Türkiye ile götürür. Evet. Ne olacak, 30 bin YPG'li gitsin, 40 bin YPG'li gitsin. İki tane atom bombası atıp saniyede iki tane 100 bin Japon öldürdü. Sonra 1948'de insan hakları beyannamesini yayınladı. İnsan yayınlarken utanır ya.
Hocam peki çok az vaktim kaldı. Bir 2-3 dakikam var, şunu da soracağım. Suriye üzerindeki bu kapışma, bütün bu işte casusluk meseleleri, Rusya geyikler vesaire, perde arkasında etrafında devam eden NATO üzerinden bir çevreleme olduğunu anlaşılıyor Rusya'ya yönelik. Karadeniz'deki tatbikatlar, Doğu Avrupa vesaire. Ama Suriye tabii en sıcak. Açık tehdidin yapıldı BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi Nikki Haley. Biz vururuz diyor şüphelenirsek. Kalkıp birileri içeride bir şey patlatabilir yani, zaten kanıt aramıyorlar artık. Öyle olgulara molgulara bakan da kalmadı. Bu bir 3. Dünya Savaşı'na sebebiyet verme tehlikesi var mı? Birkaç
vallahi bir tırmanma olabilir. Zaten bütün bu, mesela şunu sordum ben. Ya Rusya'da bizim kilerin de yatırımları var. Yatman kaçıyorlar, dinlenmiyorlar falan. Hani komünizme karşıydık. Şimdi kapitalist Rusya'ya niye karşı? İstediğin yatırımı yapıyorsun Çin'e. Ama dostluk ve barış olduğu zaman o milyarları bulan silah endüstrisi sıfırlar. Kazanç sıfırlar ya. Dünyada bir silah, bir de eroin kaçakçılığı bitmiyor. Niye? Bütün devletler işin içinde. Olayın temel noktaları burada. Orta Doğu'da da İsrail var. Geçmiş olsun. Ha, Kuzey Kore ile anlaşırlar. Çin'e ekonomik baskı uygular. Ama burada rasyonel, irrasyonel bulunması lazım. Siyasal sistemi bunu emrediyor. Hı hı.
O zaman bir tehlike olduğu sonucuna varıyoruz dünya için.
Olabilir.
Gidişat
olabilir,
bu hegemonyanın ya. Düşmesi, azalması, Batı hegemonyasının karşımıza. Gerçi savaşlarla geçiyor Yugoslavya'nın parçalanmasından bu yana, ama benim sözünü ettiğim tabii küresel, hatta nükleer silahın kullanıldığı bir savaş hakikaten.
Bu sefer olursa...
Ne olur hocam?
İklim değişikliğinin nasıl değiştiğini yakından görürler.
Evet. Ortada yaşayacak bir yer kalmayabilir yani. Hakikaten çok riskli.
Evet.
Böyle trajikomik bir durum. Tabii gülerek söylüyoruz ama hakikaten insanoğlunun varoluşunu ciddi ciddi tehlikeye atan politikalar görüyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız
sağ
için.
Sağ olun.
Çok teşekkürler. Tillerson'un gidişi ve yeni Amerikan Dışişleri Bakanı etrafındaki resmi yorumlamaya çalıştık. Profesör Hasan Köny ile konuştuk. Efendim, hafta ortasında Rana'dan Barun'la size veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yanıma hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.